Dünden Yarına Türkiye.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Profesör Doktor Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz. Yeni anayasa ve hükümet sistemlerini konuşmaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
Başkanlık sistemini konuşmaya başlamıştık. Orada başkan yardımcılığını ele aldık. Burada aslında yürütmede tek bir isim var. Parçalanmıyor. Bunu ifade ettik. Ama hani başkan yardımcısının pozisyonu da bunun için uygun değil. Fakat burada belki parlamenter sistemle ya da yarı başkanlık sistemiyle, parlamenter sistem demeyelim, yarı başkanlık sistemiyle bir mukayese etmekte fayda var. Biliyorsunuz bazen sadece yarı başkanlık sistemlerinde değil, başkanlı parlamenter sistemlerde de buna benzer problemler yaşanabiliyor. Türkiye'de de buna yakın bir problem var. 61 Anayasası'ndan itibaren özellikle 82 Anayasası Cumhurbaşkanı'nı güçlendirmiş durumda. Dolayısıyla yürütmenin içerisinde meclisin içerisindeki çoğunluktan çıkan bir başbakan var ama bir de onun üzerinde Cumhurbaşkanı var. Şimdi üstelik 10 Ağustos 2014 tarihi itibariyle bu Cumhurbaşkanı halk oyuyla seçildi. Yani anayasadaki yetkilerinin yanı sıra aynı zamanda arkasında 150'nin üzerinde halk desteği olan bir aktöre dönüşmüş durumda. Bu durumda ister istemez ortaya hani parçalanmış iki başta hatta bir yürütmeden bahsedebiliyoruz. Bir mukayese edersek başkanlık sistemiyle bu iki başlılık arasında avantajlar var mı, dezavantajlar var mı?
Tabii ki başkanlık sisteminde yürütme tek kişiliktir, tek kişiden oluşur. Buna biz monist yürütme diyoruz. Parlamenter sistemde ve yarı başkanlık sisteminde ise yürütme iki kanatlıdır, çift başlıdır, yani dualist yapıdadır. Tabii özellikle ülke örneklerine baktığımız zaman Türkiye'de çift başlılık maalesef yürümemektedir. Bizim hükümet sistemimizle ilgili en önemli sorunlardan biri çift başlılık durumudur. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle 2007 anayasa değişikliğiyle birlikte Cumhurbaşkanı halk tarafından seçim yönteminin benimsenmesi, 2014 yılında Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesi aslında Cumhurbaşkanı'na bir meşruiyet sağlamıştır. Yani bu meşruiyeti şöyle anlamak gerekir. Halk tarafından seçim başlı başına bir yetkilendirmedir. Bu da bir meşruiyet kaynağıdır. Dolayısıyla özellikle yarı başkanlık sistemi uygulamasında Fransa'da Cumhurbaşkanı'nın çok güçlü olduğu, bu sistemde Cumhurbaşkanı'nın icraî yetkilere sahip olduğunu da düşündüğümüzde yarı başkanlık sisteminin ve parlamenter sistemin en temel problemi çift başlılıktır. Bu problemi Türkiye özelinde birçok defalar yaşadık. Özellikle Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki yetki paylaşımı, işte kararname krizi.
Kararname, bir de hani anayasa fırlatma krizi var Sayın Sezer. Kendisini seçtirmiş olan Bülent Ecevit'e, Başbakan Bülent Ecevit'e bu anayasadaki bir yetkisinin tartışılması üzerine anayasa fırlatmıştı ve oradan bir
Sayın ekonomik Ecevit'in, kriz.
Evet, sözüyle önce bir devlet krizi, sonradan da ekonomik kriz yaşandı.
Evet, yani biz bu Cumhurbaşkanı Başbakan arasındaki yetki çatışmasını birçok örnekte gördük. İşte Demirel, Özal, Çiller, Demirel, işte Ahmet Necdet Sezer, Ecevit, Sezer, Erdoğan vesaire, bunlar arasında yaşandı. Dolayısıyla yarı başkanlık sistemi
80'den önce de hocam, ya mesela Genelkurmay Başkanı'nın ataması Fahri Korutürk'ün müdahalesi yüzünden gerçekleşmedi. Onların istediği bir...
Faruk Güller atanmadı, seçilmedi.
O var. Bir de Fahri Korutürk hani Ali Fethi Esener'in genel kurmay başkanı olmasını engelledi. Hükümetin arzusunun hilafına bir pozisyon takındı. Dolayısıyla 80 öncesinde de böyle bir eğilim var, evet. Gelenek var.
Yani burada temel sorun parlamenter sistemlerde bu iki başlılığın bir takım sorunlara yol açabileceğini, yarı başkanlık sisteminde de böyle bir risk var ama Fransa uygulamasında ve Avrupa uygulamasında Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında çoğu zaman krize dönüşmüyor bu.
Orada şöyle, daha kolay çözülebiliyor.
Şöyle bir yöntem benimsenmiş. Buna kohabitasyon diyorlar. Yani birlikte yaşama. Eğer Cumhurbaşkanı ile Başbakan farklı partilere mensup ise bu durumda Cumhurbaşkanı kendini otomatik olarak geriye çekiyor ve çoğu yetkisini kullanmayabiliyor. Çünkü burada meclisin çoğunluğunun hükümete destek verdiği şeklinde yorumlanabiliyor. Dolayısıyla kriz bu şekilde aşılabiliyor. Ama pekala Cumhurbaşkanı geri çekilmek zorunda değil. O da yetkilerini kullanmakta ısrar edebilir. Çift başlılığın en temel problemi bu. Özellikle vurgulamak gerekir ki zaten farklı partilerden olduğu zaman, farklı görüşlerden olduğu zaman Türkiye'de mutlaka bir takım krizler yaşanıyor. Aynı partiden olduğu zamanlar tabii ki yaşanmayabilir ama bunun da garantisi yok. Nitekim bunun Çiller Demirel örneğinde aynı partiye mensup yürütme içinde çatışma çıkabileceği örnekleri var Türkiye'de.
Doğru, evet. Geçmişte böyle örnekler yaşanmıştı. Şimdi bu belki bir başka husus da hani parlamenter sistemin içerisinde koalisyon olabiliyor. Ama başkan seçildiğinde hükümetin içinde bir koalisyon olmuyor. Yani hükümette şu veya bu bakan anlaşamadı şu veya bu konuda diye ya da başkanla ters düştü diye bir hükümet krizi yaşanmıyor, değil mi?
Evet. Yani
eğer böyle bir şey olursa başkanın dediği oluyor. Geçtiğimiz programlarda söylediğimiz gibi.
Başkanın dediği olur ve başkan o kişiyi derhal görevden alabilir.
Evet. Bu başkan hani onun da bir kabinesi var. Kabineyi zaman zaman topluyor. Ama o hani adeta bir danışmanlar heyeti gibi topluyor.
Evet, doğru.
Onların fikrini alıyor ama son tahlilde kararı ve talimatı kendisi veriyor. Bakanların hepsinin toplantıda olması gerekmiyor. Yani bazıları katılmayabilir. Hatta bakanların hepsiyle bir arada görüşmesi de gerekmiyor. Başkanın ayrı ayrı bakanlarla görüşebiliyor. Burada dolayısıyla bu tür bir hükümet krizinin yaşanabileceği bir vasat yok. Yürütme tamamen başkanın etrafında onun talimatıyla şekillendiği için bir hükümet krizinin olmadığı bir tür sistem.
Evet. Belirttiğiniz gibi yani parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu kolektif karar almak zorunda. Yani oy birliğiyle karar almak zorunda. Parlamenter sistemde bir bakan oylamaya katılmadığı zaman, imza vermediği zaman o karar geçersizdir. Yine başkanlık sisteminde belirttiğim...
O bakanın ya görevden ayrılması lazım ya da işte azledilmesi lazım. Zaman zaman Türkiye'de
evet,
oldu bu.
Yani başbakan o bakanın görevden alınmasını Cumhurbaşkanı'ndan isteyebilir. Başbakanın o bakanı görevden alma yetkisi yok. Belirttiğiniz gibi başkanlık sisteminde bakanların hep birlikte toplanması, imza atmaları birlikte vesaire söz konusu değil. Orada yetkili kişi başkandır. Hatta Amerikan başkanlık sisteminde bakanların atanmaları için senatonun veya onayı gerekirken üst düzey devlet görevlerinde görevden almak için senatonun onayına gerek yok. Başkana bu yetki verilmiş. Dolayısıyla zaten başkanlık sisteminin cazip olması bizim ülkemiz açısından hızlı ve etkin karar almasından kaynaklanabiliyor. Bazen zaman zaman bizim siyasi tarihimizde de bakanların bakanlar kurulu kararına iştirak etmediklerini görebiliriz.
Bundan kaynaklanan krizler de
krizler çıkabilir.
Hele koalisyonsa bu özellikle daha fazla arttı. Yani hatırlayalım, Ecevit döneminde Telekom'un özelleştirilmesi meselesinde MHP'li bir bakan Enis Öksüz orada direnmişti ve sonuçta böyle bir problem yaşanmıştı, değil mi? Yani koalisyonu bozmadı belki ama ciddi bir probleme dönüşmüştü. Bu bakımdan başkanlık sistemi parlamenter sistemden farklı bir sistematiğe sahip. Şimdi başkanlık sistemi deyince başkanı anlattık. Belki yine döneceğiz başkana. Ama bir de bu başkanlık sistemin içerisinde yasama var. Yani Amerikan sistemindeki ifadesiyle kongre var. Bu nasıl teşekkül eder? Hani bunu da zihnimizde canlandıralım ki modelin diğer ayakları birbirlerini nasıl denetledikleri, frenledikleri ortaya çıkmış olsun.
Evet.
Kongre Amerika'da başkanlık sistemi içerisinde nasıl bir role sahiptir?
Evet. Kongre veya parlamento dediğimiz zaman yasama organı olarak nitelendirebiliriz. Hatta bazen Türkiye'deki tartışmalara baktığınız zaman işte başkanlık sisteminde meclisin olmayacağını, böyle bir yapı olamayacağı vesaire vurgulanıyor. Ama başkanlık sisteminde bir meclis vardır ve bu meclis parlamenter sistemdeki meclise göre daha etkindir. Bunu kabul etmek gerekir. Tabii Amerikan başkanlık sisteminin yani başkanlık sistemi ilk olarak Amerika'da ortaya çıktığı için sanki başkanlık sisteminde de bir kongre, çift meclis vesaire gibi bir yapılanma gerektiği söyleniyor. Ama bu doğru değil. Başkanlık sisteminde bir meclis olmalıdır. Ama bu meclis tek meclisli veya iki meclisli olabilir. Hatta başkanlık sisteminde meclis, kongre o kadar önemlidir ki bu sistemin ilk adı da, başkanlık sisteminin orijinal adı da kongre hükümetidir. Yani bu çoğu zaman göz ardı edilir ama kongre hükümetidir. Dolayısıyla şunu da ifade etmem gerekir. Meclis olmalı ama bu meclisin seçimiyle ilgili hususlar başkanlık sisteminin özelliği değildir. Seçim sisteminin özelliğidir. Örneğin Amerika'da Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde çoğunluk sistemi uygulanmakta ve dar bölge sistemi uygulanmakta. Dolayısıyla pekala başkanlık sistemi parlamentosunun seçiminde nispi temsil de uygulanabilir. İki türlü çoğunluk seçim sistemi de uygulanabilir. Bunlar daha çok meclisin oluşumuyla ilgilidir. Başkanlık sistemiyle alakalı değildir. Dar bölge sistemi uygulanıyor Amerika'da ve bu Amerikan sistemi, İngiliz sistemi olarak nitelendiriliyor. Bu da sonuçta, ama şu başkanlık sisteminin özelliğidir. Başkanlık sisteminde hem yasama hem yürütme ayrı ayrı halk tarafından seçilir.
Yani İngiltere'de parlamenter sistem var ama orada da
dar bölge sistemi uygulanıyor.
Yani seçim sistemiyle bu hükümet sistemleri her zaman birbiriyle örtüşen şeyler, biri birbirini doğuran şeyler değil.
Evet.
Bazen mesela dar bölgenin başkanlık için nispeten daha iyi olduğu söylense de.
Evet. Ama zorunlu bir unsuru değil. Söylenebilir ama zorunlu bir unsuru değil. Pekala, nispi temsil sistemini uygulayan başkanlık sistemleri de olabilir.
Şimdi hocam, Amerikan sistemine dönersek, bu hani ilk model olarak oradan çıktığından oraya bakmakta fayda var. Amerikan sistemi içerisinde Senato ve Temsilciler Meclisi diye iki kanatlı bir kongreden bahsediyoruz. Şimdi neden iki kanatlı olmuş? Çünkü başlangıçta eyaletler var. Bu İngilizlere karşı mücadele yürüten ve ondan sonra bu eyaletler nasıl birleşeceklerini, nasıl bir birlik kuracaklarını, daha doğrusu bir birlik kuracaklarını ve bu çerçeve içerisinde de bir anayasa yapacaklarını tartışırlarken, bir yandan bu eyaletlerin temsil edileceği bu manada federal sistemin temsil edileceği bir senatoya ihtiyaç duymuş. Diğer taraftan da her eyalet eşit nüfusa sahip değil. Yani burada senatoda eşit temsil ediliyor. Yani siyasi işte özellikler sebebiyle federalizmin icabı olarak ama nüfus itibariyle eyaletler birbirinden farklı. Onu da temsilciler meclisi üzerinden her nüfusun yansıyacağı bir kanal açılmış. İki kanatlı bir meclis ortaya çıkmış. Şimdi burada isterseniz biraz bunu konuşalım. Evet. Ben hani notlardan okuyayım. Yani temsilciler meclisi üyesi olabilmek için şartlarla senato üyesi olabilmek için şartlar tam özdeş değil. Mesela,
özdeş değil. Evet. Evet,
değil mi?
Şimdi yani unutmadan söyleyeyim. Siz de belirttiniz. Aslında Amerika'da kongrenin iki meclisi olması başkanlık sisteminin değil federalizmin bir sonucu. Hatta Amerikan siyasi tarihinde büyük uzlaşma diye bir olaydan bahsedilir. Burada ama sizin de belirttiğiniz gibi iki mecliste olmak zorunda. Ama bu iki meclisler mecliste nasıl temsil edilmeli? Yani her eyalet eşit mi temsil edilmeli? Yoksa nüfusuna göre mi temsil edilmedi ve bu çok tartışılıyor federalizmin kurulmasında. Sonuçta büyük uzlaşma denen bir formül, ara formül benimseniyor. Diyorlar ki temsilciler meclisinde her eyalet nüfusuna göre temsil edilsin. Yani işte Florida'nın nüfusu ne kadar ise o kadar milletvekili. Ama senatoda nüfusu ne olursa olsun her eyalet iki temsilciyle seçilsin diye bir ara formül bulunuyor ve buna büyük uzlaşma deniyor orta yol olarak.
Şu anda her eyaletin iki tane senatörü var.
Senatörü var. Dolayısıyla senatonun üye sayısı 100. 50 eyalet olduğu için Amerika'da. Ve tabii ki bu temsilciler meclisine temsilciler meclisine seçilebilmek için ve senatoya seçilebilmek için bir takım şartlar var. Ama baktığımız zaman senatoya seçilebilmek için gerekli şartların temsilciler meclisine seçilebilmek şartlardan daha mesela işte yaş bakımından,
ben hocam notlardan bakımından söyleyeyim mi? Mesela temsilciler meclisi için 25,
evet.
Senato için 30 yaşını yaş doldurmuş şart olmak gerekiyor. Evet. Temsilciler meclisi için en az 7 yıl Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak, senato için 9 yıl olması gerekiyor. Üçüncüsü de seçildiği eyalette ikamet etmeli. Evet. Temsilciler Meclisi'nde bu seçildiği zaman yine seçildiği eyalette ikamet etmeli diye bir şey var. Senato'da da aynı şekilde bir mecburiyet getirilmiş. Şimdi bu senato bahsinde şunu söyleyelim hocam. Hani senato deyince de aklımıza sadece eyalet gelmemesi lazım. Evet. Çünkü Türkiye'de 61 anayasasında Türkiye üniter devlet vasfını muhafaza ettiği halde meclis iki kanatlı bir meclis haline geldi ve senato vardı. Evet. Türkiye'de de senatörler vardı. Senato seçimleri vardı. Bir de tabii o 27 Mayıs darbesinden gelen bir garabet eseri. Evet. Darbecilerin tabii senatör, ömür boyu senatör olduğu, arada da Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir takım senatörler
eski
vardı.
Eski Cumhurbaşkanları da senatonun tabii üyesi.
Evet, eski doğru. Cumhurbaşkanları senatonun tabii üyesi haline geliyordu. Bu 61 ile 12 Eylül darbesine kadar 19 yıllık bir tecrübe içerisinde yaşandı. Keza Fransa'da da böyle bir senato uygulaması var. Yani zaman
İngiltere'de
zaman
de Lordlar Kamerası. Aslında hocam burada 3 tip senato örneği var. Birincisi federalizmde senato. İkincisi demokratik ikinci meclis diyeceğimiz demokratik ikinci meclis. Üçüncüsü de tarihi sebeplerle mesela İngiltere'deki Lordlar Kamerası. Yani özellikle siyasi bir tercih olarak demokratik ülkelerde senato daha çok seçkinler meclisi oluşturmak. Yani birinci meclisin halk tarafından seçilmesi, ikinci meclisin de hem halk tarafından hem de tabii üyelikle oluşturulan daha yetkili, onun üzerinde bir kontrol mekanizması olarak dizayn edilmiş. Şartlara baktığımız zaman daha fazla şart aranabiliyor. İşte bu yaş bakımından olabiliyor. Hatta eğitim bakımından olan ülkeler de var. İşte senatoya seçilebilmek için mesela üniversite mezunu olmak vesaire. Ama siz de biliyorsunuz ki 1961 anayasasında senato işlememiştir. Yani zaten 82 anayasası belki olumlu yönlerinden bir tanesi senatoya haklı olarak yer vermemiştir. Yani ikinci meclis senato tartışılabilir. Ben açıkça şunu söyleyebilirim. Her iki meclisi halka seçtireceksek ikinci meclise ne gerek var? Ya da eğer ikinci meclisi halk seçmeyecekse, atamayla olacaksa bunun da demokratikliği tartışılır diye düşünüyorum.
Tabii. Yani onu nasıl meşrulaştıracaksınız eğer sisteminiz demokrasi ise?
Yani federalizmde anlayabilirsiniz. İngiltere'de de anlayabilirsiniz. Çünkü tarihi sebeplerle ikinci meclis var. Ama Türkiye'de hiçbir gereği yokken, meşruluğu yokken ikinci meclis bana çok...
Yani Türkiye'dekinin tarihi sebebi darbecilerin koruma altına alınması.
Kesinlikle.
Bir. İkincisi de meclis içerisinde çıkacak çoğunluğa güvenilmediği için, daha doğrusu
bir vesayet makamı.
Tabii, halkın tercihine güvenilmediği için onu frenleyecek bir ikinci fren sistemi kurulmuş. O yüzden de tabiatıyla iyi bir şekilde de anılmıyor senato bu geçtiğimiz zaman zarfındaki performansıyla.
Hatta gerekçesinde var 1961 anayasasının daha iyi kanun yapmak, kanunların bir kez de senatoda görüşülmesi vesaire. Belki iyi niyetli gerekçeler bunlar ama uygulamaya baktığımız zaman senatonun Türkiye'deki işleyişinde bırakınız iyi kanun yapmayı, kanun yapılmasını engellemiştir. Ayak bağı olmuştur.
Tabii orada bir de hani siyasi seçimlerle gelen siyasi seçkinlerin yerine daha eğitimli bir devlet elitleri marifetiyle
Seçkinler Meclisi.
Evet, Seçkinler Meclisi marifetiyle işte halkın iradesini, seçmeni denetleme arzusu rol oynamış durumda. Ve bu akşam için de programımızın sonuna geldik hocam. Biz Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz hayırlı akşamlar diliyoruz. Haftaya yeni anayasa ve hükümet sistemlerini konuşmaya devam edeceğiz.
Hayırlı akşamlar.
Dünden yarına Türkiye.